bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Kışkırtılmış erkeklik, bastırılmış kadınlık. Doktor Erdal Atabek. Altın Kitaplar 23. basım. 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 8 Haziran 2007. Okuyan Mahinur Eğilmezler. Ön söz gibi. Gündelik hayatımız içinde dikkatimizi çekmeyen ne çok davranışımız vardır. Oysa hepsi de farkında olmadan alıştığımız kalıpları, taşıdığımız ön yargıları gösterir. Bize doğal gelen nice olaya dışarıdan baktığımız zaman hiç de olağan olmadığını görürüz. Kadınca dergisine yazarken en çok bu davranışlarımıza işaret ettiğimi düşündüm. Günlük hayatımızı yaşarken üstünde durmadığımız olguların hepimizi nasıl etkilediğini anlatmaya çalıştım. Biraz dikkat edersek görürüz ki kökleri çok gerilere uzanan bir kadınlık sorunu var. Çocukluğumuza kadar uzanan yetişmemiz, toplumun üzerimizdeki etkileri bu sorunu hep sıcak tutuyor. Kuşkusuz yazdıklarımla kadınların sorununu çözmeye katkı gibi önemli bir savım olmadı. Ancak kadınların ve elbette erkeklerin de günlük hayatımız içindeki durumlarına küçük aynalar tutmak istedim. Bu küçük aynalarda gördüklerimiz hepimizi düşündürürse, sorular sormamıza yardımcı olursa sevinirim. İştenlikle, sadelikle birbirimizi anlamak. Belki de en büyük gereksinmemiz bu, değil mi? Doktor Erdal Atabek. Yeni baskıya giriş. Yeni kadın hareketi şaşırtırken. Kitap ikinci basımına girerken, Haziran 1989, toplum yeni kadın hareketinin yeni aşamalarını gördü. Birinci kadın kurultayı yapıldı. Ülkemizde ilk kez kadınlar kendi karar verdikleri bir hareketi gerçekleştirdiler. Bu özelliğin dikkatlerden kaçmaması gerektiği kanısındayım. Hep söylenir, Türkiye'de kadınlar milletvekili oldu, yargıç oldu, doktor oldu, haklarına birçok ülkeden önce kavuştu gibi. Kuşkusuz bu sözde önemli bir gerçek var. Ancak unutmamak gerekir ki bu hakların sağlanmasında ülkenin başında Atatürk gibi çağdaş, ileriyi gören, kadının yerini anlayan bir talihin payı büyüktür. Bu nedenle bu hakların alınmasında kadınların istemi ve kararı değil, devleti yöneten büyük bir insanın öyle olması gerektiğine karar vermesi en büyük rolü oynamıştır. Kadınların toplumun çağdaşlaşmasındaki büyük etkilerinde onlara verilen hakların kullanılması büyük rol oynamıştır. Ama yüzyıllardır sürüp giden kadın erkek ayrımının giderilmesinde yeterli yol alınamamıştır. Bunun temel nedeni de kadınların kadınlık bilincine erişmelerindeki gecikme, böylece kendi yazgılarının değişmesi için kendi istem ve kararlarını belirleme eylemine sahip çıkmamalarıdır. İşte şimdi değişen budur. Yeni kadın hareketi, kendi istem ve kararlarını kendisinin belirlediği, kendisinin karar verdiği, kendisinin hayata geçirdiği, bu nedenle de alışılmamış, bu nedenle de şaşırtıcı bir harekettir. Bu oluşumu çok önemli buluyorum. Bu oluşum sadece kadın hakları için değil, ülkemizin demokratikleşmesi için, ülkemizin özgürleşmesi için, ülkemizin çağdaşlaşması için çok önemlidir. Bu oluşum sadece kadınlar için değil, çocuklar için de, erkekler için de çok önemlidir. Kadınları hayata katılmamış, kadınları toplum dinamiğine katılmada engellenmiş, kadınları bastırılmış hiçbir toplum demokrasiye ulaşamamıştır, özgürleşememiştir, çağdaş olamamıştır. Kadınlar büyük bir toplumsal güçtür. Bunu fark etmeyenler çok yanılır. Ama şimdi en önemli olan yapılıyor. Kimsenin bunu fark etmesi beklenmiyor. Kadınlar kendi toplumsal güçlerinin farkına varıyor ve bunu bütün topluma anlatmaya karar veriyorlar. Birinci kadın kurultayının en önemli mesajı budur. böylesine önemli bir toplanma eyleminde olabilecek olan bir ölçüde yaşanan görüş ayrılıklarının, tartışmaların, farklı algılamaların kanımca fazla önemi yoktur, büyütülmesi gerekmez. Bunlar her başlangıçta olabilecek, aslında kitle dinamiğinden kaynaklanan hareketliliktir. Soru şudur. Kadınlar kendi istem ve kararlarıyla yazgı diye kendilerine dayatılan engellere, dayatmalara, bastırmalara karşı çıkıyorlar mı? Kendi istemlerini, kendi kararlarını gerçekleştirmek için harekete geçiyorlar mı? Soru işte budur ve birinci kadın kurultayı bu soruya kocaman bir evet demiştir. Toplumdaki herkesin bu soruya ve bu yanıta dikkat etmesi gerekir. Bir oluşum birdenbire başlamaz, birdenbire bitmez. Bu oluşumun da gerisinde büyük bir emek vardır, çekilen acılar vardır. Ulaşılmak istenen mutluluk vardır, önünde de yürünmesi gereken uzun bir yol vardır. Gene taşlı, tokaçlı, uzun bir yol. Ama yürümek isteyen herkes önce ilk adımı atar, yol birbirine eklenen küçük adımlarla yürünür. Kadınları kutluyorum. Bu kitabın okunuşundan, sevilişinden mutlu oldum. Her zaman söylerim. Ben kendisi için yazan bir yazar değilim. Yazdıklarımı insanlar için yazıyorum, toplumum için yazıyorum. Onun için de okunması, anlaşılması, sevilmesi beni mutlu ediyor. Okuyanlardan duyduklarım da beni mutlu etti. Çoğunu tanımadığım, telefon ettiklerinde adlarını da sormadığım kadın okurum, kitabı okurken duyduklarını, düşündüklerini anlattılar. Kitabınızı okurken sanki sizinle konuşuyormuş gibi oldum. Siz karşımda oturuyormuşsunuz da benimle konuşuyormuşsunuz duygusunu aldım. Yazdıklarınız benim yaşadıklarımı dile getiriyor. Sizi okurken sanki beni tanıyormuşsunuz, duygularımı biliyormuşsunuz gibi bir duyguya kapıldım. Kadınların içinde yaşadıkları koşulları, duyguları, sıkıntıları bu denli bilmenize hayret ettim. Bir erkeğin kadın dünyasını anlaması beni şaşırttı doğrusu. Bu arada katıldığım imza günlerimde kimi kadınlar bu konuda yeni bir kitap daha yazıp yazmadığımı sordular. Bütün bunlar mutlu etmekten öte beni düşündürdü, duygulandırdı. Kadınlar kendi dünyalarında ne kadar yalnız diye düşünmekten kendimi alamadım. Toplumsal iletişimimiz ne kadar kopuk diye düşündüm. Sadece kadınlarımız değil gençlerimiz de bu durumda. Genelde insanımız bu durumda. Toplumsal iletişimimiz kopuk. Herkes kendi kişisel dünyasında kendi yaşama uğraşını vermek zorunda bırakılmış. Ama bunu yazgımız olarak kabul edemeyiz. Kabul edemeyiz çünkü yazgı değil. Bu kopukluk yazgı değil. İnsana değer vermemekten kaynaklanan bir çarpık yapı, bir bozuk düzen. İşte karşı çıkmamız gereken budur. Umutsuzluğa umutla karşı çıkmalıyız. Sevgisizliğe sevgiyle karşı çıkmalıyız. İnsansızlığa insanla karşı çıkmalıyız. Haksızlığa haklarımızla karşı çıkmalıyız. Karanlığa ışıkla karşı çıkmalıyız. Yazgıya bilinçle karşı çıkmalıyız. Ben bunun için yazıyorum, siz bunun için okuyorsunuz. Yazdıklarım sizin okumanızla anlam kazanıyor, zenginleşiyor, güçleniyor. İnsanı insan yapan başka nedir ki? Doktor Erdal Atabek. 1. Bölüm. Kışkırtılmış erkeklik, bastırılmış kadınlık. Adam, ben erkeğim, anladın mı? Diyordu. Erkek. Kadın anlıyordu, susuyor ve anlıyordu. O erkekti. Onun erkek olduğunu hep anlamak zorundaydı. Hayatı boyunca erkeklerin erkek olduğunu anlamayı öğrenmişti. Babası, ağabeyleri, erkek çocuklar. Sonra birden aklına geldi. Neden kendisi de ben kadınım demiyordu? Aklından öyle bir sahneyi geçirdi. Kadın, ben kadınım, anladın mı? Diyordu kadın. Hayır, olmuyordu. Bu sahne bir türlü gerçekleşmiyordu aklında. Kadın oluşuna canı sıkıldı. Böyle bir şey söyleseydi biliyordu olacağı. Kadınsan kadınsın, yani ne olmuş? Öyle ya, kadınsa kadındır. Ne olmuştu? Olay neydi? Kadın unutmuştu. Aklında kalan adamın ben erkeğim, anladın mı sözleriydi. Öfkesi geçtikten sonra da düşündü bunları. Neden erkekler ikide bir erkekliklerini söylemek zorunda kalıyordu? Neden kadınlar ikide bir kadın olduklarını düşünmek zorunda kalıyordu? Aman canım, dünyanın düzenini kendi mi değiştirecekti? Böyle olmuştu, böyle gidiyordu işte. Sonra bir başka zamanında, daha sakin bir zamanında aklına takılan bu konuyu yeniden düşündü. Neydi bu erkeklik kadınlık davası? Neydi bu erkeklerin ben erkeğim böbürlenmesi? Erkek nasıl biriydi? Erkeğin yapısı başka mıydı? Erkeğin kişiliği değişik miydi? Erkeklere nasıl davranmalıydı? Kendisi doğru mu davranıyordu? Erkekleri kırmamak, incitmemek gerektiğini biliyordu. Hem öyle olduğunu öğrenmişti, hem de kendi yaşadıkları öyleydi. Erkeği insan olarak istediğiniz kadar eleştirebilirdiniz. Kızdığı zaman bile dinlerdi. Hak verdiği bile olurdu. Ama erkekliğine söz söylediğiniz zaman, işte o zaman kıyamet kopardı. Söylediğinizin ne olduğuna bile bakmazdı. Aklından örnekler geçirdi. Sen çok kötü bir insansın ama güçlü bir erkeksin. Erkek buna kahkahalarla gülerdi. Hoşuna giderdi. Gururla kurumlanırdı. Ama şöyle bir örnekte neler olurdu? Sen çok iyi bir insansın ama erkekliğin zayıf. Ne demekti bu? Kan çıkardı, kan. Kadın göğüs geçirdi. Böyleydi işte. Ne yapabilirdi ki? Adamın üstüne üstüne gitmekle ne kazanırdı? Hiç. Bir oğlu olsaydı, oğlan anası olsaydı, oğlunu yetiştirirdi. Oğlu da anam derdi de başka bir şey demezdi. Anam, anacığım, benim biricik anneciğim. Oğulların biricik anneleri olurdu. Oğlu kendisine bakardı. Ondan sonra adam da baksın görsündü. Kendisi bugünkü çaresiz kadın mı olurdu? Kadın biraz rahatladı. Sabırlı olmalıydı. Sabırlı olacaktı. Oğlu oluncaya kadar sesini çıkarmayacaktı. Ama sonra görsünlerdi. Kadın Japon gelinlerinin de böyle duygular taşıdığını bilmiyordu. Japon gelinleri de yıllar boyunca kocalarının analarına gece gündüz hizmet ederken bir şey düşünürlerdi. Bir oğlan anası olmak. Bir oğlan anası olmak demek onların da hizmet edecek bir gelinleri olması demekti. Geceler boyunca kayınvalidesinin yanı başında elinde su testisi beklerken bunları düşünürdü. Onun da bir gelini olacaktı. O gelin de geceler boyunca kendisini bekleyecek, belki su ister, ben de veririm diye bakacaktı. Kadın bunu bilseydi belki daha da rahatlardı. Gördün mü işte, dünyada da böyleymiş, kaderimiz bu canım derdi. Gündüzleri radyoyu açıp şarkılar dinlediği zaman da en çok duyardı bu kader sözünü. Kaderimsin, kaderimmiş, kader bunu verdi, kader böyle istedi, kaderim sensin, kaderim kötüymüş. Kadere inanmak insanı rahatlatır, gücü burada. Kadere inanmak insanı sorumluluktan kurtarır, yanlışı burada. Kaderle rahatlamak insan çaresizliğinin ürünü. Ya çaresizlik, o neyin ürünü? İnsan çaresizliği. Kaderim daha doğmadan mı? İnsanın kaderi daha doğmadan mı çiziliyor? Alın yazımız daha doğmadan mı yazılıyor? Buna inanmak insanı ne kadar rahatlatır. Oysa kader dediğimiz şey toplumun gelenekleri, ön yargıları, boş inançları mı? Kader dediğimiz şey toplumdaki davranışları belirleyen şeyler değil mi? Kız çocuk, erkek çocuk ayrımı daha doğmadan yapılmıyor mu? Neyiniz olsun istiyorsunuz? Kızınız mı, oğlunuz mu? Bu soruya nasıl yanıt verilir? Kimi zaman akılcı olmaya çalışan yanıt, hayırlısıyla doğsun da kız da bizim, oğlan da. Bu yanıt doğumun sağlıklı olmama korkusundan mı verilir, bilinmez. Yoksa annenin de babanın da içinde bir bekleyiş vardır. Anne bekleyişi daha sade, daha açık. Oğlum olursa ileride bana bakar mı acaba, evlendikten sonra değişmez mi? Kızım olursa benim yardımcım olur, arkadaşım. Baba bekleyişi kendi yorumunda. Oğlum olursa soyadımı sürdürür. Benim yapamadıklarımı yapar, ben de gurur duyarım. Kızım olursa büyüyünce evlenir gider ama ne yapalım, hayırlısı olsun. Çoğu kişinin aklına gelmez ama bu davranışın temelinde tarım toplumunun geleneksel ekonomik gerçekleri yok mu? Oğul eve kız getirir, çapalayan, toplayan kol artar, ailemiz büyür, kız gider başkasına kol olur, başkasına döl olur. Sade gerçek budur. Yıllar boyunca bu tarımsal üretim biçimi değişmiştir ama kültür daha geç değişir. Bu geleneksel duygular yaşamayı sürdürür. Kentleşme bir ölçüde bu duygusal davranışı değiştirmiştir. Vallahi artık bize faydaları olmaz ya, kendilerini kurtarsınlar yeter. Şimdilerde kızmış erkekmiş fark etmiyor. Okurlarsa okurlar, okumazlarsa bir işe girerler, kendilerini kurtarırlar. Bizim onlardan bir şey beklediğimiz yok. Gene de oğullarının olması babaların daha bir koltuklarını kabartır. Erkek adamın oğlu olur. Kızı doğan babaların tesellisi gene bir erkekle olur. Erkek adamın erkek damadı olur. Bu gündelik sıradan görünüşlü davranışlar bile erkeklik ideolojisinin yaşadığını gösterir. Daha çocuk doğmadan kendini gösteren bu ayrımcı davranış artık bebeklikten başlayıp hayat boyunca sürecektir. Doğmadan yüklenenler. Genç kız 22 yaşındaydı. Kaç kardeşi olduğunu sormuştum. 5 kardeşiz. Benden başka 4 kardeş. En küçükleri benim. Diğerleri ablalarım. 5 kızız. Utangaç bir gülümsemeyle ekledi. Hepimiz kızız. O utangaç gülümsemeyi anlamıştım. Bir tür özür diliyordu. Neden özür dilediğini düşünmeden. Belki annesinden özür diliyordu. Belki de asıl babasından. Genç kızın biraz rahatlamasını istedim. Ne güzel, 5 genç kız. Sizi erkek mi bekliyorlardı? Her çocuğu erkek diye beklemişler. Ama ilk çocuktan sonra daha da fazla. Ben son şansmışım. Benden sonra umudu kesmişler. Ben de kız doğunca artık çocuk yapmamışlar. Bir çocuğa daha doğmadan ne çok şey yüklenmişti. Anne o çocuktan kendisini kurtarmasını beklemişti. Her kızın doğumunu kendi kusuru gibi gören bir çevrenin ezici bakışlarından belki de bu çocuk kurtaracaktı onu. Hem de kurtarsındı. Ne olurdu Tanrım, bu çocuk oğlan olsundu. Benim çektiklerimi kimse bilemez. Tövbe kız anaları bilir. Bizim oralarda kız analarının başı yerden kalkmaz. Eksikli oluruz biz. Komşuya gittiğimizde baş köşeye oğlan anaları kurulur, biz bekleriz. Şöyle kenara ilişiriz, oğlan anaları ilk konuşur, biz dinleriz. Kız analarının çektiklerini kimsecikler bilmez. Her yükümde ne adaklar adadım, ne türbeler gezdim, ne dualar ettim. Tövbe, evladın eksiği fazlası olmaz ama gel de bizimkini anlat. Oğlan doğurmadımsa kusuru benimdir. Ne yapayım adamımı, ne edeyim de oğlan doğurayım bilmem ki. Gene kız doğurdum. Kusur benimdir, günah benimdir, suç benimdir. Ah benim güzel yavrucuklarım, ah benim güzel kızlarım. Ne günahı var onların, bilemedim. Onları nasıl severim, nasıl bakarım, nasıl yıkarım, nasıl giydiririm. İçim kabarır, sevgiyle dolar, kimse bilmez bunları. Onların bildiği, oğlan doğurdun mu, doğurmadın mı? Ah benim güzel yavrucuklarım, oğlan doğuracağım diye ölecek miydim? Hoş ölenler de vardı ya. Ben sonuncusunu bekliyordum. En güzel duaları ettim, en büyük adaklar adadım. Sonuncu yavrum da kız oldu. Adamın yüzüne bakamadım, o da benim yüzüme bakmadı. Adını bile koymak istemediler. Öyle şirin bir çocuktu ki, çocuklarımın en dillisi, en hünerlisi. Yavrucuğum kendini zorla sevdirdi. Zehram deyince bugün bile ciğerimin ucu sızlar. Annem, ben oğlan olayım diye ne dualar etmiş doktor bey. Ben kız doğunca kara tasalara girmişler. Sonra sevmişler beni. Gelenekler, yöresel beklentiler giderek azaldı bunlar. Etkilendiniz mi bunu öğrendiğinizde? Aslında çok sonra öğrendim. İyi ki sonra öğrenmişim. Etkilenmedim desem yalan olur. Ama annem çok sevecen bir kadındır. Okumamıştır ama sağduyusu güçlüdür. Hepimizi çok sevmiştir. Babamı da anlıyorum. O da erkek çocuk kendini kurtarır, kız ise hep bekler diye düşünmeye alışmış. Benim mühendis olacağımın aklının ucundan bile geçmemiştir. Babanız, o da kim bilir nasıl sevmiştir sizi. Sevmez olur mu? Sevmiştir. Biz onun nasıl sevdiğini hiç bilemedik. Doğrusu sever miydi onu da bilemezdik. Herhalde sevmiştir diye düşünüyorum. Babam hep susardı. Okumak istediğimizde de susardı, meslek sahibi olmak istediğimizde de. Sanırım aklında hep bir türlü doğmamış oğlu vardı. Bana hep oğlunun yerini haksız yere almışım gibi baktığını düşündüm. Sonraları onu da anlamaya çalıştım. Geleneklerle bağlanmıştı. Onun da bir suçu yoktu. Kendim için değil ama annemin ezikliğine çok tepki duydum. Babamı bağışlamaya çalıştım ama sanırım her zaman başaramadım. Uzun yıllar babama uzak durdum. Oysa öyle isterdim ki onun beni sevmesini, kucağına almasını, kollarında hoplatmasını. Öyle isterdim ki. Hep şirinlikler yapardım. Beni sevmesini isterdim. En sevdiği zamanlar şöyle başımı okşardı. Tamam. Şimdi niye anlatıyorum bunları bilmiyorum. Neden anlatmayasınız? Bunlar bizim hayatımız. Hepimizin hayatı. Toplumsal yapımız bu. Sizin yaşadıklarınızı hepimizin bilmesi gerekli. Sizin çocuğunuz var mı doktor bey? Evet, bir kızım var. Oğlunuz yok mu? Hayır, tek bir kızım var. Oğlunuz olsun istemez miydiniz? Şimdi bilmiyorum neden ben kızım olsun istedim ve kızım oldu. Sonraları çok düşündüm bunu. Ne düşündüm biliyor musunuz? Bizim oğullarımız, kızlarımız sadece bizden doğan çocuklar değil. Şimdi böyle olduğunu duyuyorum. Size garip gelir mi bilmiyorum. Bütün çocuklar, kızlar, oğullar hepimizinmiş gibi geliyor bana. Bütün dünyadaki çocuklar ama. Hepsine babalık edebilsem diye düşünüyorum. Hepimiz dünyadaki bütün çocukların anaları, babaları olabilsek diye düşünüyorum. Hepimiz çocukların hepsinden sorumluyuz diye düşünüyorum. Hele de meraklı, akıllı, ilgili çocuklar. Onlara karşı daha da büyük bir sevgi duyuyorum. Birkaç değişik çocuğu evlat edinsem diye düşünüyorum. Keşke onlara bakmak için zamanım olsaydı. Biliyor musunuz, Josephine Baker sanırım 22 çocuğu evlat edinmişti. Josephine Baker mı? Kim o? Bilemezsiniz, çok gençsiniz. Zenci bir şarkıcı kadındı. Zamanında çok ünlüydü. Geniş şapkasını anımsıyorum. Üstü meyvelerle süslenmiş. Evet, bilmiyorum. Ne güzel bir şey yapmış. 22 çocuk mu dediniz? 22 çocuk, hem de hepsi değişik ülkelerden, beyaz, siyah, sarı. Değişik ülkelerden mi? Bu da güzel. Bugünlerin şarkıcılarından sevdikleriniz var mı? Evet, var. Tracy Chapman, zenci, kadın şarkıcı. Beyazlardan Sting. Neden onlar? İnsan haklarını savundukları için. Zehra'nın bebeklik fotoğrafı neden yok? Zehra'nın bebeklik fotoğrafı yoktu herhalde. Gene de sordum. Bebeklik fotoğrafınız var mıydı Zehra? Bebeklik fotoğrafımız mı? Yoktu herhalde, bilmem. Neden sordunuz? Birçok evde dikkat ettim. Erkek çocukların bebeklik fotoğrafları var da kız çocukların yok. Ama bu fotoğrafların bir özelliği var. Erkek çocuk arka üstü yatar, öyle durdurulup çıplak fotoğrafı çekilir de. Zehra güldü. Şimdi anladım. Doğru. Erkek çocukların o fotoğrafı çekilir gerçekten. Babamın hevesi içinde kalmış olmalı. Bu fotoğraflar gerçekte bebek fotoğrafı değil, erkeklik fotoğrafıdır. Bakın bizim neyimiz var? Fotoğrafı. Masum bir heves sayılacak bu davranışın dibinde hangi birikimlerin olduğu düşünülse toplumun içinde bulunduğu cins ayrımcılığı daha bir anlaşılırdı. Hiçbir kız çocuğunun böyle fotoğrafı yoktur. Akla bile gelmez. Böyle bir düşünce bile kıza tecavüz sayılır. Ya bizim aslan oğlumuz? Onun bacaklarını böyle açıp da muhteşem pipisini ele güne göstermenin anlamı nedir? Bu gösteri neyin saldırganlığıdır, neye tecavüzdür? Böylesine gizlenmiş bir saldırı özlemini yeni doğmuş bir bebeğe aktararak neyin doyumu sağlanmaktadır? Geleneksel toplumdaki güç gösterileri olan toprak mülkiyeti, tarlalar, inekler, koyunlar, altınlar arasında fallusta mı yer almaktadır? Yoksa bu güç simgeleri fallusa transfer mi olmuştur?